Ayrım 14.
Kulübeye giden yolun başına vardıklarında arabaya yaklaşıp konuştu. Natalya canım, sana bir şey sormak istiyorum. Kocanı çok mu seviyorsun? Elimden geldiğince, dedi Natalya belirsizce. Seviyorsun o halde. Darya içini çekti. Ama ben kimseyi çok sevemedim. Köpek nasıl severse ben de öyle. Orada, burada, nerede olursa. Yeniden doğabilsem başka türlü yaşardım hayatımı. Kısa yaz akşamının ardından kara gece geldi. Samanı avluda karanlıkta tınazladılar. Kadınlar hiç konuşmadan çalışıyorlardı. Panteleimon ona bağırdı, bağırdı da Darya cevap vermedi. 15. Don ordusu ve yukarı Don isyancılarının birleşik kuvvetleri üst Medvetitskaya'dan çekilen düşmanın peşine düşüp kuzeye doğru ilerlediler. Şaşkin'de 9. Kızıl Ordu'nun dağınık alayları Kazakları durdurmaya çalıştılarsa da mevzilerinden püskürtüldüler. Fazla direnmeden neredeyse Charitsin demir yoluna kadar geri çekildiler. Gregor ve Tümeni de savaşa katıldı. Cenahtan hücuma uğrayan General Sutulov'un piyade tugayına oldukça büyük yardımları dokundu. Gregor'un hücuma kaldırdığı Yermakov'un atlı alayı 200 kadar Kızıl Ordu erini tutsak etti. 4 makineli 11 cephane arabası ele geçirildi. İkindi vakti Gregor 1. alaydan birkaç Kazak süvarisiyle birlikte Şaşkin'e girdi. Tümen karargahının yerleştiği evin yakınında bir yerde yoğun bir tutsak kalabalığı duruyordu. Pazan gömlekleri donlarıyla bembeyaz bir yığın adam. Başlarında yarım Kazak bölüğü muhafız. Tutsakların çoğunun ayaklarından çizmeleri alınmış, giysileri çıkarılmış, don paça kalmışlardı. Orada burada göze çarpan tek tük kirli haki asker ceketi yığının ak görünümünü kesiyordu. Prokor Zikov tutsakları gösterip ''Şunlara bak, kaz gibi beyazlanmışlar.'' diye haykırdı. Gregor dizginlere asıldı, atını yan çevirdi. Kazakların arkasında duran Yermekov'u yanına çağırdı. ''Daha yakın gelsene, başkalarının arkasına ne saklanıyorsun öyle?'' Yermekov elini ağzına tutup öksürerek sürdü atını geldi. Seyrek kara bıyıklarının altında ezik dudaklarında katılmış kan vardı. Sağ yanağı şişmiş çürüklerle morarmıştı. Hücum sırasında atı 4 nal giderken altında sendeleyip düşmüş, Yermakov 5 adım öteye uçmuştu taş gibi. Sonra da Nadas'a bırakılmış bir mısır tarlasının tümsekleri üstünde bir süre kaymıştı. Atı da kendi de aynı anda ayağa fırlamışlardı. Bir dakika sonra Yermakov yine eğerin üstündeydi. Başı açık, yüzünden kanlar aka aka elde pala bayır aşağı akan Kazak süvarilerine yetişmek için uçup gidiyordu. ''Niçin saklanayım?'' dedi Gregor'la bir hizaya gelince. Sesinde belli bir şaşkınlık ifadesi vardı. Kan çanağına dönmüş gözlerinde savaşın ateşi daha sönmemişti. Sıkıldı, gözlerini kaçırdı. ''Süt yalamış kediye dönmüşsün. Ne diye öyle arkamdan geliyorsun?'' dedi Gregor kızgın. Yermakov şiş dudaklarını büküp zorlukla gülümsedi. Tutsaklara baktı. ''Ne sütünden söz ediyorsun?'' ''Bırak şu bilmecelerini şimdi. Zaten bilemem. Başüstü atımdan düştüm bugün.'' Gregor kırbacıyla tutsakları gösterip ''Senin marifetin mi bu?'' diye sordu. Yermakov tutsakları sanki yeni görüyormuş gibi pek şaşmış göründü. ''Hay Allah, köpeğin oğulları, namussuzlar, soymuşlar herifleri. Peki ama ne zaman yaptılar bunu?'' ''Akıl almaz valla. Daha bir dakika önce yanlarından ayrıldım. Emir verdim kıllarına dokunulmayacak diye. Bir de şimdi bak şunlara. Zavallıları soymuş kuşa çevirmişler.'' ''Beni uyutmaya kalkma. Ne bu numara be? Sen mi emir verdin soysunlar bunları?'' ''Tanrı korusun. Aklını mı kaçırdın Gregor Panteleyeviç? Emrimi hatırlıyor musun? Yani hani şu. Evet o. Hatırlamaz olur muyum? Ezberimde bile, okulda o bize öğrettikleri şiirler gibi.'' Gregor ister istemez gülümsedi. Eğilip Yermakov'un kılıç kemerinden kavradı. Bu gözü pek, atılgan kumandanını da az sevmiyordu. ''Karlampi bana bak, numarayı bırak. Niçin bıraktın yapsınlar bunu? Karargahta Kopilov'un yerine getirilen albay rapor edecek, senden hesap soracaklar. O zaman hoşuna gitmeyecek ama, sorular sorgular peşi sıra.'' Vallahi dayanamadım Panteleyeviç. Yermakov yüzünde ciddi, sade bir ifadeyle cevap verdi. Yepyeniydi urbaları. Heriflere üst Medvetiskaya'da yeni urba dağıtmışlar. Benim oğlanların üstü başı perişan. Evlerinde de bir şeyleri yok. Zaten cephe gerisine gönderilince neleri var neleri yok alınacak. Yani biz tutalım bunları. Gerideki fareler mi soysun? İyisi mi bizim çocuklar giysin urbaları. İstedikleri kadar hesap sorsunlar. Bir şey elde edemezler. Sen de hiç üzerime varma. Benim bu işten hiç haberim yok bilesin. Nereden de yapmışlar? Kim yapmış? Allah Allah! Tutsaklarla bir hizaya geldiler. Mırıltılar kesildi. Kenarda duranlar atlıların yolundan kaçtılar. Kazakları asık yüzlerinde korku ve merakla seyrediyorlardı. Bir kızıl ordu eri Gregor'un kumandan olduğunu anlayıp yanına geldi. Eliyle üzengiye dokunup konuştu. Kumandan yoldaş, kazaklarına söyle de hiç olmazsa kaputlarımızı versinler bize. Hiç olmazsa o kadarcık acıyın. Geceleri soğuk oluyor, halimizi de görüyorsun, çırılçıplağız. Yazın ortasında üşüyüp donmazsın, merak etme, diye Yermakov hırçın bir sesle cevap verdi. Atıyla adamı bir yana iteleyip Gregor'a döndü. Sen merak etme, emir veririm, urbalarından bir kısmını geri verirler. Hadi şimdi basın geri, basın savaşçılar sizi. Kazaklarla savaşa çıkacağınıza oturun da donlarınızda bit kırın siz. Karargah odasında tutsak düşen bölük kumandanını sorguya çekiyorlardı. Yeni kurmay başkanı Albay Andriyanov üzerine köhne bir muşamba örtü serili bir masanın arkasında oturuyordu. Yaşlıca, küt burunlu, şakaklarında saçlar çok kırlaşmış, çocuklar gibi kocaman yelken kulaklı bir adamdı. Kızıl kumandan birkaç adım ötede masanın önünde duruyordu. Andriyanov'la birlikte tümene atanan kurmay subaylarından biri yüzbaşı Sulin zabıt tutuyordu. Kızıl kumandan boylu poslu, bol taşkın bıyıklı bir adamdı. Kül akı, çok kısa kırpılmış saçları vardı. Sarıya boyalı döşemenin üstünde ayak değiştirip duruyor, arada bir albaya bakıyordu. Kazaklar her şeyini almışlar, bir sarı pazenden asker iç gömleği kalmıştı üstünde. Pantolonunu da almışlar, yerine orası burası yamalı, çizgileri solmuş bir kazak şalvarı vermişlerdi. Gregor masaya yanaşırken mahpusun bir acele sıkılgan kıçı yırtık şalvarını üstüne sarıp çıplak vücudunu örtmeye çalıştığını gördü. Orel taşra askeri levazım dairesi mi dedin? Albay gözlüklerinin üzerinden hızla adama bakıp sordu. Sonra indirdi gözlerini, yarı yumdu, elinde duran bir belgeyi incelemeye koyuldu. Evet, geçen yıl sonbaharda değil mi? Sonbahar sonunda. Yalan söylüyorsun. Doğruyu söylüyorum. Yalan söylüyorsun diyorum sana. Adam omuzlarını silkip sustu. Albay Gregor'a baktı. Mahpusu başıyla gösterip hor gören bir ifadeyle konuştu. Gör işte, imparatorluk ordusunda subaymış vaktiyle. Ama şimdi gördüğün gibi bolşevik olmuş. Paçayı ele verdi ya, şimdi bize kızılların arasına kazara karıştığını, zorla askere alındığını anlatmaya çalışıyor. Lise talebesi bir genç kız gibi saçma sapan, çocukça yalanlar söylüyor. Sonra da istiyor ki inanalım yalanlarına. Vatana ihanet ettiğini itiraf edecek cesareti yok tabii. Korkuyor rezil herif. Adam zorlukla konuştu. Sizin bir tutsağa hakaret edecek kadar cesaretiniz olduğunu görüyorum albayım. Rezillerle konuşmam ben. Fakat konuşmak hakkımdır. Dikkat et, başka türlü hakaret etmeye zorlama beni. Sizin durumunuzda onu yapması kolay. Daha da önemlisi hiçbir tehlikesi de yok. Ağzını açıp bir kelime söylemeyen Gregor masaya oturdu. Dudaklarında anlayışlı bir gülümsemeyle tutsağa baktı. Adam öfkesinden bembeyaz kesilmişti. Hiç korkusuz konuşuyordu. Albayın bastı damarına diye düşündü Gregor memnunlukla. Andriyanov'un tombul, kırmızı, asabi seyiren yanaklarına pis bir sevinçle baktı. Daha ilk karşılaşmalarında yeni kurmay başkandan hoşlanmamıştı. Andriyanov dünya savaşı süresince bir kerecik olsun cepheye adım atmamış subaylardan biriydi. İşini uydurmuş, nüfuzlu memurların, aile tanışlarının iltimaslarıyla gerilerde emin görevlerde kalmasını becermişti. Hatta iç savaşta bile açgözlülük edip geride görev almıştı. Novoçerkask'ta. Ancak Ataman Krasnov'a iktidardan el çektirildikten sonra Andriyanov cepheye gitmek zorunda kalmıştı. Andriyanov'la Gregor iki gece aynı evde kaldılar. O iki gecede subayın kendi ağzından ne kadar dindar olduğunu, gözleri yaşarmadan ibadetten söz edemediğini, karısının dünyanın en faziletli kadını, adının da Sofia Aleksandrovna olduğunu, bir vakitler Ataman yardımcısı von Graben'in bile ona kur yapıp bir sonuç alamadığını öğrenmişti. Albay babasının çiftliği hakkında daha bir dolu bilgi vermiş, albay olana kadar nasıl çabaladığını, 1916'da birlikte ava gittiği yüksek mevki sahibi kişileri anlatmıştı. Oyunların en soylusu briçti, içkilerin en faydalısı kimyonlu konyak, atamanların en karlısı da levazım kısmında hizmet görmekti. Ne zaman yakında bir tüfek patlasa albay Andriyanov yerinden sıçrar, çok zorunlu kalmadıkça hiç ata binmezdi. Sebep karaciğer rahatsızlığı. Genel karargah muhafızlarının sayısını arttırmayı dert edinmişti kendine. Kazaklardan nefret ettiğini de gizleyemiyordu. 1917'de bütün kazaklar hainlik etmişlerdi. O tarihten itibaren zaten hiç ayırt etmeksizin bütün aşağı tabakadan nefret eder olmuştu. Rusya'yı yalnız soylular kurtarabilir diyordu. Kendisinin de soylu bir aileden geldiğini, Andriyanovların bütün Don ilinde en eski, en şerefli ailelerden biri olduğunu araya sıkıştırıyordu. Tabii en büyük zaafı gevezeliğiydi. O yaşlıca, önü alınmaz korkunç gevezelik. Bir çeşit konuşkan, zekası kıt adam vardır. Hayatları boyunca her şey ve herkes hakkında ucuz yargılara varmayı kendilerine iş edinirler. Bir de böyle adamların yaşlanma yıllarında kapıldıkları bir gevezelik vardır. İşte öylesi. Gregor onun gibilerle çok karşılaşmış, hepsinden nefret etmişti. Andriyanov'la bütün gün karşılaşmamaya çalışır ve karşılaşmazdı. Ama geceyi geçirmek için mola verdiklerinde Andriyanov yine çıkar gelirdi. Bir acele sorardı. Aynı evde kalsak mı bu gece? Gregor'un cevabını beklemeden eklerdi. Piyade hücumunda kazaklara güven olmaz diyorsun sen dostum ama ben majestelerinin mahiyetinde subayken... Hey, getirin oradan benim sandığımla yatağımı buraya. Gregor uzanır, gözlerini yumar, dişlerini sıkıp dinlerdi. Sonra yorulmak bilmez konuşkan adama saygısızlıkla sırtını döner, kaputunu başına çeker, sessiz, kızgın düşünürdü. Buradan atanmam çıksın, o saat kafasına bir şey indireceğim. Hiç olmazsa bir hafta konuşmaz ondan sonra. Uyuyor musun bölük kumandanı? Andriyanov sorardı. Evet derdi Gregor kısık bir sesle. Kusura bakma daha sözümü bitirmedim. Hikayeye devam ederdi. Gregor uykuya dalarken düşünürdü. Bu papağanı başıma mahsus musallat ettiler. Fitsalarov bir tedbir mi alıyor nedir? Kim böyle bir herifle doğru dürüst iş görebilir? O uykuya daldığında albayın keskin tenor sesi teneke damı döven ince yağmur gibi hala öter dururdu. Gregor tutsak düşen kızıl kumandanın geveze kurmay başkanının ağzının payını verdiğini görünce doğrusu pek sevinirdi. Şaşmamalı. Andriyanov tam bir dakika konuşmadı. Gözleri yarı kapanık oturdu yerinde. Yelken kulaklarının uzun memeleri kıpkırmızı kesilmişti. Masanın üstünde duran beyaz etli etli işaret parmağında som altın yüzükle titriyordu. Bana bak köpek dedi heyecandan titreyen bir sesle. Seni buraya bana cevap yetiştiresin diye getirmedim, unutma. Anlamıyor musun? Ne yaparsan yap, yakanı kurtaramayacaksın. Onu gayet iyi anlıyorum. Anlarsan senin için daha iyi olur. Aslında bana vız gelir. Kızıllara kendi dileğinle mi katıldın, yoksa zorla mı alıp götürdüler? Orası önemsiz. Önemli olan, yalancı bir şeref anlayışı bahane edip konuşmuyorsun. Herhalde şeref meselesinde ayrı anlayışlara sahibiz. Çünkü sende hiç şeref kalmamış. Hepsi bu. Bana karşı davranışınıza bakılırsa sizin hiç olmadığı anlaşılıyor. Galiba işi bir an önce bitirmek niyetindesin. Uzatmaya çalışmakta ne mana var? Beni korkutmaya kalkmayın. Yapamazsınız. Andriyanov titreyen parmaklarıyla cigara tabakasını açtı. Bir cigara yaktı. Çabuk çabuk iki nefes çekti. Tekrar mahpusa döndü. O halde sorulara cevap vermeyi reddediyorsun. Kendi hakkımda her şeyi söyledim size. Senin canın cehenneme, seninle mi uğraşacağım ben, işim yok da. Lütfen şu soruya cevap ver. Serebryakovo istasyonundan ne kadar takviye aldınız, ne aldınız? Size söyledim, bilmiyorum. Biliyorsun. Pekala, madem öyle diyorsunuz, biliyorum. Ama size söylemeyeceğim. Şimdi emreder, tüfek harbisiyle dövdürürüm seni. O zaman söylersin. Sanmıyorum. Mahpus sol eliyle bıyıklarına dokunup güvenle gülümsedi. Kamışinski alayı bu savaşa katıldı mı? Hayır. Fakat sol kanadınızı süvari tutuyordu. Hangi alaydı o? Yeter artık. Size bir kere daha söylüyorum. Bu çeşit soruları cevaplandırmayacağım. Kararını ver. Ya şimdi köpek gibi dilini çözersin ya da 10 dakikaya kadar duvarın önüne çekilirsin. Hadi bakalım. Mahpus hiç beklenmedik tiz bir sesle cevap verdi. Yeter artık be. Bıktım senden ahmak herif. Alık. Sen benim elime düşseydin ben seni böyle sorguya mı çekerdim sanıyorsun? Andrianov sarardı. Eli hemen tabanca kılıfına gitti. Gregor sakin yerinden doğrulup elini kaldırdı. İyi iyi yeter artık. İyi çene çaldınız yeter. İkiniz de çabuk kızan adamlarsınız belli. Bir anlaşmaya varamadınız ama zararı yok. Konuşacak bir şey kalmadı. Kendi adamlarını ele vermemekte diretiyor. Haklı. Yaman herif valla. Bu kadar da dayanacağını ummamıştım. Ama müsaade et de dedi Andrianov kızgın. Tabanca kılıfını açmaya çalışıyor, yapamıyordu. Yok, müsaade etmiyorum dedi Gregor neşeli bir sesle. Masanın yanına gidip tutsağın önüne geçti. Bir tutsağı öldüreceksin de ne olacak? Bu durumda bir adamın üzerine yürümeye utanmıyor musun? Silahı yok, tutsak düşmüş, esvapları bile alınmış sırtından. Sen tutmuş ona silah çekiyorsun. Kenara çekil, bu rezil bana hakaret etti. Andrianov Gregor'u şiddetle yana iterek tabancasını çekti. Mahpus hemen yüzünü pencereye döndü, üşümüş gibi omuzlarını büzdü. Gregor gülümseyerek albayı seyrediyordu. Kabzasını avucunda sıktığı tabancayı havada bir garip salladı. Albay sonra namluyu indirdi, öte yana döndü. Ellerimi kirletmek istemiyorum, dedi kısık bir sesle. Derin bir soluk aldı, kupkuru dudaklarını yaladı. Gregor gülümsüyordu. Bıyıklarının altında beyaz dişleri parıldadı konuşurken. Kirletmezdin ki. Bir iyi bak da gör, tabancanda kurşun yok. Bu sabah kalkınca masadan aldım tabancayı, baktım tek kurşun yoktu içinde. Bir iki aydır da temizlenmemiş belli. Şahsi teçhizatına doğrusu iyi bakmıyorsun. Andrianov gözlerini yere indirdi. Tabancanın topunu döndürüp gülümsedi. Hay Allah, haklısın. Olayı hiç sesini çıkarmadan dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle seyreden yüzbaşı Surin tuttuğu zaptı yuvarladı, sesinde hoş bir çınlamayla ''Size birkaç kere söylemiştim Semyon Polikarpovich'' dedi. ''Silahlarınızı pek kötü tutuyorsunuz. Bugünkü olayda ne kadar haklı olduğumu gösterdi işte.'' Andrianov kaşlarını çatarak haykırdı. ''Hey, kim var orada? Erlerden kimse var mı?'' İki emir eliyle muhafızların kumandanı ön odadan çıkıp geldiler. Götürün bunu. Andrianov tutsağı gösterdi başıyla. Adam yüzünü Gregor'a döndü. Önünde sessizce eğildi, kapıya doğru yürüdü. Kıpkızıl bıyıklarının altında dudakları belli belirsiz bir minnettarlık gülümseyişiyle ayrılmış gibi geldi Gregor'a. Adamın ayak sesleri öldü. Andrianov bezgin bir tavırla gözünden gözlüklerini çıkardı, ufak bir güderi parçasıyla dikkatle camlarını sildi. Acı bir sesle konuştu sonra. Namussuzu pek güzel savundun doğrusu. Kendi bileceğin iş. Ama ne diye onun önünde tabancamdan söz açarsın, kötü duruma düşürürsün beni? O kadar bir kötülük yok canım bunda, dedi Gregor kurmay başkanının gönlünü alırcasına. Belki yok ama yine de yapmamalıydın. Doğrusu öldürebilirdim herifi, mendobur herif. Sen gelmeden önce yarım saat uğraştırdı beni. Ne yalanlar söyledi, neler demedi. Yanlış bilgi de verdi. Ortadaydı, yanlış oldu. Sonunda yalanını yakaladım. O zaman da açıkça reddetti konuşmayı. Subay Şeref'e düşmana askeri sır vermesine el vermezmiş. Köpoğlu köpek, kendini Bolşeviklere kiraladığında düşünmedi ama Subay Şeref'ini. Bana kalırsa onu ve kumandanlıktan iki kişiyi sessiz sedasız kurşuna dizmeliyiz. Bu durumda anlaşılıyor ki elde etmek istediğimiz bilgileri bize verecek değiller. O bakımdan da bir faydaları yok. Namussuzluk iliklerine işlemiş. Acıyacağı heriflere de ne olacak yani? Ne dersin? Bölük kumandanı olduğunu nereden öğrendiniz diye sordu Gregor soruya cevap vereceğine. Kendi adamlarından biri onu ele verdi. Bana kalırsa o adamı kurşuna dizip kumandanlara dokanmayalım dedi Gregor. Meydan okurcası bir baktı Adrianov'a. Albay omuzlarını silkip gülümsedi, kötü bir şakaya gülümser gibi. Hayır, ciddi olarak ne dersin? Ne diyeceğim söyledim işte. Affedersin ama hangi sebeple? Hangi sebeple mi? Rus ordusunda disiplin ve düzen bozulmasın diye. Dün akşam yatarken albayım hatırlıyor musunuz? Bolşevikleri tepeledikten sonra gençler arasında yaygın kızıl salgınını temizlemek için orduya verilecek düzen hakkında bir dolu akla yakın sözler ettiniz. Sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Hatırlıyor musunuz? Gregor bıyıklarını okşayıp albayın yüzündeki ifadeyi inceledi. Sonra devam etti. Ama şimdi ne teklif ediyorsunuz? Orduda askerlerin maneviyatını bozmak için birebirdir bu sizin dediğiniz. Askerler akıllarına estiği gibi subaylarını ele verebileceklerini sanacaklar. Olur mu öyle şey şimdi? Sonra düşünün bir, günün birinde biz kendimizi bu durumda bulsak ne yaparız? Kusuruma bakmayın ama fikrinize katılmıyorum. Nasıl istersen dedi Andrianov soğuk bir sesle. Gözlerini Gregor'un yüzüne dikmişti. İsyancı kumandanın kendine özgü bir ahlak anlayışı olduğunu, bir garip kişi olduğunu duymuştu ama bu kadarını da hiç ummamıştı. Elimize geçen kızıl kumandanlara her zaman yaptığımız budur. Özellikle eski subaylar olursa. Senin bu söylediklerini hiç düşünmemiştim. Bu kadar açık bir meselede bu tutumunu doğrusu anlayamıyorum demekle yetindi. Savaşta fırsatı bulunca öldürdük herifleri ama doğru dürüst bir sebep olmadan tutsakları kurşuna dizmedik biz dedi Gregor ansızın öfkelenip. Andrianov iyi öyleyse cephe gerisine yollarız onları dedi. Bir başka mesele var şimdi. Tutsaklardan bir kısmı Saratov ilinde askere alınanlar bizim safımızda savaşmak istediklerini bildirdiler. 3. piyade alayımızda 300'den az adam var. İyice bir seçme yapıp gönüllü tutsaklardan bir kısmını oraya verebilir miyiz dersin? Ordu karargahından bu konuda kesin talimat aldık. Ben kumandam altına tek bir köylü almam. Eksikleri kazaklar arasından tamamlarsınız dedi Gregor kesinlikle. Andrianov onu kandırmaya çalıştı. Bak kavga etmeyelim şimdi dedi. Tümeninin hep kazaklardan kurulu olmasını istemeni anlıyorum ama zorunluluk karşısında başka ne yapılır? Tutsak deyip geçemeyiz. Gönüllü orduda bile bazı alayların mevcudu tutsaklarla tamamlanmıştır. Onlar istediklerini yapsınlar. Ben köylüleri almıyorum. Kararım karardır.